Ayrım 8. İçimden geçen zaman. Güldal Mumcu. Sayfa 103. 22 Eylül. Kemal Ayhan'ın esrarengiz ölümü, hele cenazesinin otopsi bile yapılmadan aynı gün başsavcının emriyle defnedilmesi dikkatimi çekmişti. Öte yandan Ayhan'ın ölümünden sonra Uğur'un davasıyla hangi savcının görevlendirildiğini de bilmiyordum. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve bu kimliğiyle aynı zamanda Uğur Mumcu cinayetini izleme komitesi başkanı olan Önder Sav'la görüştüm. Çünkü hem yeni savcıyı öğrenmek istiyordum hem de Ayhan'ın cesedine otopsi yapılmamasına, davanın müdahili olarak dikkat çekmek istiyordum. Önder Sav'la bir dilekçe yazdık. Her iki soruyu da sordum. Ülkü Coşkun'dan itibaren soruşturmada dikkatimi çeken usulsüzlüklere değindim. Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına, Ankara, 22.09.1995. Bilindiği üzere eşim Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993 tarihinde öldürülmesinden sonra başlatılan soruşturma halen devam etmektedir. Öldürülenin eşi hukuken de soruşturmada müdahil olmam sıfatıyla soruşturmanın hangi aşamada olduğunu öğrenme ve bilme hakkım vardır. Maalesef dosyamız bir fiili ve hukuki şanssızlıklar zincirinden kurtulamamıştır. Soruşturmayı yürüten ilk savcı Ülkü Coşkun'un ceza hukukuna ve usule sığdırılamayacak ihmali nedeniyle önemli bir zaman yitirilmiştir. Bilindiği gibi anılan savcı hakkında Uğur Mumcu dosyasındaki tutumu nedeniyle Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan soruşturmada disiplin cezası tayini verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Daha sonra dosyanın verildiği savcı Kemal Ayhan, 26.06.1995 tarihinde evinde ölü bulunmuştur. Uğur Mumcu dosyası gibi tüm toplumun ve hukuk camiasının dikkatle izlediği bir soruşturmayı yürüten savcının ölümünde, ölüm sebebini tıbben ve hukuken tam, tartışmasız ve şaibesiz olarak ortaya koyacak olan otopsinin yapılmamış olmasını, yetkililerin bağışlanamaz bir kusuru olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Bu konuda kamuoyu vicdanı da tatmin olmamıştır. Kusurlular hakkında talepte bulunma hakkımı saklı tutuyorum. Savcı Kemal Ayhan'ın ölümünden sonra soruşturmanın hangi aşamada olduğunu da bilmiyoruz. Uğur Mumcu cinayeti dosyasının Savcı Kemal Ayhan'ın ölümünden sonra DGM savcılarından hangisine, hangi tarihte verildiğinin tarafıma en kısa zamanda bildirilmesini saygılarımla dilerim. Ş.Güldal Mumcu. 26 Eylül. 22 Eylül'de verdiğimiz dilekçeye 26 Eylül'de soruşturma ile ilgili görevlendirilen yeni savcı Tevfik Hancılar bizzat cevap verdi. Dava ile hangi savcının ilgilendiğini öğrenmiştim. Ama kolayca tahmin edilebileceği gibi Ayhan'ın cesedine otopsi konusunda o günden bu yana hiç kimseden hiçbir açıklama gelmeyecekti. Hatta verdiğim dilekçeye Kemal Ayhan'ın eşinin kızdığını gazetelerde okudum. Otopsi talebinin kural olarak ölenin yakınlarından veya görevli savcıdan gelmesi gerektiğini ben de biliyordum. Ama her ikisi de böyle bir talepte bulunmamıştı. Ölen savcı ise öldürülen Uğur Mumcu davasını soruşturmakla görevliydi. Ben de Uğur Mumcu'nun eşiydim. Ama insanlar ona ne diyebiliyorlardı? Nisan sonunda bir gün çiçekçiye gittim, kırmızı kadife güller aldım. Uğur'un mezarına gittik, gülleri mezarın çevresine diktirdim. 12 Ekim. Faili Meçhul Cinayetleri Komisyonu'nun raporu yayınlandıktan sonra Sadık Avundukluoğlu ile komisyon raportör danışmanı hukukçu Akman Akyürek eve geldiler. Sohbet ettik, komisyonun çalışmaları sırasında ciddi bir takım güçlüklerle karşılaştıklarını anlattılar. Avundukluoğlu, gençliğinde yaşanan terör olayları sırasında avukatlık yaparken tanık olduğu birçok olayda bu kadar silahın nereden geldiğini hep merak ettiğini anlattı. Çalışırken engellendiler, bir daha da seçilemediler. Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Avukat Mehmet Sadık Avundukluoğlu, 19. dönemde 6 Kasım 1991-24 Aralık 1995 Doğru Yol Partisi, DYP, Kırıkkale Milletvekili olarak meclise girmişti. Avundukluoğlu bundan sonra bir daha seçilemedi. Çünkü aday bile gösterilmemişti. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller aynı zamanda DYP Genel Başkanıydı. CHP Milletvekili Mustafa Yılmaz ise RP Milletvekili Hüsamettin Korkut Ata ile komisyonun en çalışkan üyeleriydi. Her ikisi de bir daha seçilmedi. Gerçi DYP'li Melih Pabuççuoğlu, RP'li Osman Seyfi de bir daha seçilemedi. Ama bu iki ismin komisyonun çalışmalarını içtenlikle desteklediklerini, dolayısıyla Uğur'un katillerinin bulunmasına içtenlikle çalıştıklarını söylemek pek mümkün değildi. Onlar için tam tersi söz konusuydu. Buna karşılık Pabuççuoğlu ve Seyfi ile birlikte komisyon çalışmalarını ve hele raporun genel kurula inmesini engellemek için cansiperane gayret gösteren İsmail Köse ve Nevzat Ercan, bu çabalarının değerlendirilmediğini gerçekten söyleyemezler. Çünkü ikisi de en az 2-3 dönem daha seçildiler. Ama 11 kişiden oluşan komisyonun 5 üyesinin, yani neredeyse yarısının daha ilk seçimde elenmiş olduğu da bir gerçek. Öte yandan, o dönemde de değinilmişti ama 2008 sonunda ve 2009 başında komisyon başkanı Sadık Avundukluoğlu, üyelerden Hüsamettin Korkut Ata, Mustafa Yılmaz, sorular üzerine aynı konuya yeniden değindiler. Ocak ayında gazetelere yaptığı açıklamalarda Avundukluoğlu, engelleyenlerden birinin o dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteşe olduğunu belirterek, Ayhan Aydın adlı biri dürbünü almış, mumcunun kurban gittiği sokakta yaşananları tek tek çekmiş ifadesini gördüm. Komisyona çağırdım. Polis, biz ifadesini aldık, bıraktık dedi. Dönemin İçişleri Bakanı Menteşe'yi aradım, durumu anlattım. Bana ne yapacaksın, karıştırma bu işleri dedi, diyordu. Hüsamettin Korkut Ata ise Yekta Güngör Özden'le başsağlığı ziyaretine geldiğinde bizi bir ağabey olarak kabul edin diyen Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in bunlar bizimle uğraşmasın dediğini ve Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'la birlikte komisyon çalışmalarını engellediklerini söyledi. Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz da DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak komisyona bilgi ve belge verilmesine engel olduğunu söylüyordu. Engellemeler başarılı oldu. Faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu raporunun TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi mümkün olmadı. Silah ruhsatı. Uğur'un bir silahı vardı. Ruhsatının süresi dolmuştu. Daha da önemlisi ruhsatın artık benim üstüme olması gerekiyordu. Aksi takdirde evde yasa dışı silah bulundurmuş olacaktık. Gerekli başvuruyu yapmak için emniyete gittim. Görevli memura dilekçeye ne yazılması gerektiğini sorunca, ruhsat sahibi eşim vefat ettiği için yazın dedi ve ben, suikast sonucu öldürüldüğü için diye yazmak isteyince memur itiraz etti. Sonunda benim istediğim oldu ama dilekçeye suikast sonucu öldürüldüğü için ifadesini koyuncaya kadar epeyce uğraştım. Bir komiserin bir gerçeğin dilekçeye geçirilmesine neden bu kadar direndiğini anlayamadım. 1996 Ocak. Uğur Mumcu davasında tanık olarak ifade veren Ayhan Aydın, Çetin Emet suikastinin İslami Hareket Örgütü mensubu olduğu ileri sürülen kimi sanıklarını teşhis etmişti. Ancak bu sanıkların Mumcu öldürüldüğü sırada tutuklu olduğu iddia edildi. Hatta bunun üzerine DGM Askeri Savcısı Ülkü Coşkun, tanık Ayhan Aydın hakkında İslami Hareket Örgütü'ne iftiradan dava açmıştı. Bir devlet güvenlik mahkemesi savcısının İslami Hareket Örgütü'ne iftiradan dava açması çok ilginçti. İlginç olan diğer bir nokta ise Uğur'un Muammer Aksoy'un öldürülmesinden sonra yazdığı bir yazısında İslami Hareket Örgütü'nü sorgulamasıydı. Devletin görevi bu gibi cinayetlerin kanıtlarını bulmak değil midir? Devlet İslami Hareket adına uçlarına susturucu takılmış silahlarla cinayet işleyen çetelere karşı bu kadar çaresiz midir? Yoksa devlet dediğimiz şu büyük aygıta takılan başka susturucular var da biz bu susturucuları mı bilemiyoruz? Öte yandan bu sırada aynı sanıkların yakalanma tarihlerinin farklı belge ve tutanaklarda farklı biçimde yer aldığı anlaşılmıştı. Savcı Coşkun ise bunun beşeri hata olduğu gerekçesiyle yapılmamış sayılmasına karar verdi. O sırada Adalet Bakanı olan Mehmet Ağar da televizyonda yaptığı açıklamada bu farklılığın sehven yapılmış bir hata olduğunu söyledi. Oysa yakalama müzakeresinin metni içerisinde 26 Ocak'ta tutuklandıkları yazılı iken metnin altında tutanağın düzenleme tarihi olarak 23 Ocak yazılmıştı. Ayhan Aydın'ın teşhis ettiği sanıkların o sırada tutuklu oldukları savı da 23 Ocak şeklindeki bu düzenleme tarihine dayandırılmıştı. Bu gelişmeler üzerine konuyu konuşmak için Ağar'dan bir görüşme talep ettim. O da eve gelebileceğini söyledi. Tek başıma görüşmek istemediğim için avukatım Emin Değer'e haber verdim. O da geldi. Önce ben konuştum. Televizyonda bu tahrifat konusundaki açıklamalarınızda sehven, dalgınlıkla yapılmış olduğunu söylediniz. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Böyle bir şey nasıl sehven olabilir? Sonra Emin Bey söze girdi. Elinde tahrif edilmiş tutanağın örneği, fotokopisi de vardı. İşte belgeler. Bunca yıllık avukatım, tutanakların nasıl hazırlandığını bilirim. Bu açık bir tahrifattır. Sehven yapılması mümkün değildir. Elindeki belgeyi Ağar'a göstererek, sehven olabilmesi için üstü çizilen kısmın yanında ilgililerin parafının olması gerekirdi. Ağar belgelere baktı. İlk defa görüyormuş gibi, evet, buralarda bir şeyler olduğu görülüyor dedi. Karşımıza sürekli engeller çıkıyor, bir duvar örülüyor sanki dedim. Emin Bey ile belgeler konusunda konuşurken bu sözüm üzerine şöyle bir durdu, hafifçe bana döndü ve evet Güldal bir duvar örülüyor dedi. O zaman bir tuğla çekin, duvar yıkılsın. Çekemem. Tuğlayı çekin, kenara çekilin. Yapamam, onu da yapamam, dedi. Soruşturma için yeni bir ekip kurulmasını sağlayabilirsiniz belki, dedim. Kusura bakma Güldal, yapamam, dedi. Ülkü Coşkun'un bu işi devlet yapmıştır, siyasi iktidar isterse çözülür sözlerini hatırlatınca, aptal bunlar, böyle şeyler söylenir mi diye karşılık verdi. O zaman başkaları çeker altında kalırsınız dedim. Ona kimsenin gücü yetmez gibi müstehzi bir ifadeyle gülümsedi. Akşamın bir saatinde Ağar'ı uğurladıktan sonra Emin Bey'le şaşkınlıkla bakıştık. Görüşmeyi not etmek istediğini söyledi. Tabii dedim. Mayıs. Köşedeki caminin adı T Camii olsun. Galiba Kurban Bayramı'ydı. Galatasaray Üniversitesi'nde okuyan Özgür tatil vesilesiyle Ankara'ya gelmişti. Hep birlikte bayram kahvaltısı yapıyorduk. Bir ara ben içeri geçmiştim. O sırada kapı ısrarla çalmış. Çocuklar kim o diye sorduklarında muhakkak bayramımı kutlayarak benimle görüşmek isteyen birisi ısrarla eve gelmek istemiş. Çocuklar kapıyı açmamış. Ben tekrar salona geçince olayı anlattılar. O sırada kapı tekrar çalındı. Kim olduğunu sorunca aynı ısrarlı tavırla "Çocuklarımla birlikte geldim. Sizinle görüşmek istiyorum. 3 dakikanızı alacağım. Ayakta çok kısa bir şey söylemek istiyorum." dedi. Bayram için o aralar çok ziyarete gelen olmuştu. Hem taziye hem bayram kutlaması yapıyorlardı. Biraz tedirgin olmakla birlikte "Bakalım kimmiş?" dedim. Açtık sokak kapısını. Merdivenlerden inerken izliyordum. Biri kız, biri erkek, 3-4 yaşlarında iki çocuğun ellerinden tutmuş bir adam bizim kapının önüne geldi. Sakallı, benim boyumda biraz ince, lacivert bir ceket ve gri bir pantolon. Ceket özensiz, pantolon ütüsüz, hafif eskimiş. Böyle bir kılık. Çocukları da yeğenlerim diye tanıtacaktı konuşma sırasında. Çok telaşlı ve hızlı, adeta nefes almaksızın konuşarak, "Fazla zamanınızı almayacağım, lütfen bana 3 dakikanızı ayırın," dedi. "Buyurun," dedim. Kapının eşiğinde kendisinin ve çocuklarının ayakkabılarını çıkardı, içeri girdi, salona geldik. Çocuklar birer koltuğa hemen kuruldular. "Siz de oturun," dedim. "Ben oturmayacağım, ayakta fazla vaktinizi almayacağım," dedi. Çocuklara ve kendisine şeker ikram ettim. Şekeri alıp almadığını hatırlamıyorum ama çocuklar almıştı. "Evet, buyurun," dedim. Salonun ortasında karşılıklı ayakta duruyoruz. Özgür'le Özge salon kapısının önünde bizi izliyorlar. Hızlı bir şekilde birbiri ardına adeta nefes almadan konuşmaya başladı. Biraz aksanlıca. Suikast olduğunda ben Tarhan Caddesi'nden geçiyordum. Uğur Bey'i daha önce televizyonda Oğuzhan Asiltürk'le birlikte katıldığı programda izlemiştim. Ben görüş olarak Uğur Bey'e karşıyım. Uğur'la Asiltürk'ün tartışmasında Asiltürk'e daha yakın durduğunu söyledi. Söylemi, hali, tavrı ve görünüşüyle sanki bana dinci bir adam izlenimi vermek istiyordu. "E peki," dedim, bütün bunları bana niye anlatıyorsunuz?" Yine aynı hızla konuşarak bir sürü şey söyledi. Nasıl biri olduğumu anlatmak istiyorum ve gözümün içine bakarak, "Biliyor musunuz, ben adam öldürdüm," dedi. Ben de onun gözlerinin içine baktım. "Herhalde isteyerek öldürmemişsinizdir," dedim. "Hangi yılda oldu, hapse girdiniz mi?" diye devam ettim soğuk bir sesle. "1975 yılında, evet, hapse de girdim." "E nasıl çıktınız o zaman?" Deli raporu alındı benim için. Doğrusu biraz şaşırmıştım, o devam etti. "Ben elektrik mühendisliği okudum. Bu işlere girdiğim için ailem bana kızıyor, deli muamelesi yapıyorlar." "E raporunuz varmış zaten. Peki benden bir şey isteyeceğinizi söylediniz. Sizi dinliyorum. Ne istiyorsunuz?" "Sokaktaki caminin adının T Camii olarak değiştirilmesi gerekir. Bunu sizin sağlamanızı istiyorum." Salonda karşılıklı ayakta duruyoruz. Yüzüne baktım. "Yanlış yere gelmişsiniz. Burası camilere isim veren veya isimlerini değiştiren bir yer değil. Benim yapacağım bir şey yok. Bunun için size yardımcı olamam." Daha sonra artık çıkması gerektiğini hissettirecek şekilde kapıya doğru yürüdüm. O da benimle birlikte yürüdü. Özgür'le Özge kapıdan çekildi, salondan çıktık. Adam durdu, bana döndü. Sesi düzelmişti. Son derece normal, son derece düzgün bir Türkçeyle, "Olayın failini bulsak sizin için yeterli olur mu?" "Ben gerçeği istiyorum," dedim. "Olayı yapanı bulsak, sonra etrafından da birkaç kişi bulunsa yeter mi? Çünkü siz ne isterseniz o olacak." Ben yine, "Ben gerçeği istiyorum," dedim. Adam bunun üzerine, "Ha, anladım, siz hepsini istiyorsunuz," dedi. Üçüncü kez yineledim, "Ben gerçeği istiyorum." "Siz hepsini istiyorsunuz. O zaman 3 tane gül alacağım. Birini başbakanlığa, birini Çeçenistan'a, birini de Uğur Bey'in öldürüldüğü yere koyacağım," dedi. Kapıyı açtım, adam çıktı çocuklarla birlikte, arkasını bana döndü, eşiğe oturdu. Kendi ayakkabısını giydi, çocukların ayakkabısını giydirdi ve bu sırada ben sordum. "Şimdi ne iş yapıyorsunuz?" "Alavere dalavere," diye cevap verdi. "İyi o zaman, hadi size güle güle." Merdivenlerden çıkarlarken kapıyı kapattık. Bu arada Özgür tedirgin olduğunu, salon kapısında bizi dinlerken ekmek bıçağını arkasında saklayarak beklediğini söyledi. Kapıyı kapatmamızdan sonra birkaç dakika geçmemişti ki apartman içinde bağırmalar duyduk. Olayların hepsi açığa çıksın. Bütün gerçekler açığa çıksın. Artık yeter. Buraya gerçek adımı da yazıyorum. Gerçek adım Mahmut Yıldırım. Buraya yazıyorum. Gerçekler açığa çıksın. Ne oluyor diye kapıya çıktık. Bağıran bize gelen adamdı. Sonra apartman kapısından çıkıp gitti. Merak etmiştik. Yukarı çıktık. Taziyeye gelenler için koyduğumuz masa ve defter hala duruyordu. Buraya yazıyorum dediği için merakla deftere baktık. Hakikaten söylediklerini yazmıştı. Defteri yerine koyup eve geçtik. Ertesi sabah defteri alıp saklamam gerekir diye düşünerek çıkıp baktım ama artık defter yoktu. Bittikçe yerine yenisini koyardık. Çünkü taziye defterinin ortadan kalkacağı, kaybolacağı hiç aklımıza gelmemişti. O güne kadar hiçbir defter kaybolmamıştı. Ama bu defa öyle olmadı. Bayram tatili bitti. Aradan 3-4 gün geçti. Bir sabah komşumla evde sabah kahvesi içerken kapı çalındı. Gözetleme deliğinden baktım. Uzunca boylu, yapılı, deve tüyü rengi bir palto giymiş bir adam duruyordu. Kapıyı açtım. "Buyurun, ne istiyorsunuz?" dedim. "Beni tanımadınız mı?" dedi. Dikkatle baktım. Hayır, tanıyamamıştım. "Gözlerime bakarsanız hatırlarsınız," dedi. "Geçen gün çocuklarla size gelen bendim." Gözleri benziyordu ama tipi tam olarak benzemiyordu. Sanki daha iriydi. "Evet, ne istiyorsunuz?" dedim. O anda elinde boş bir jelatin tuttuğunu gördüm. O gün size söylediğim gibi gülleri koymaya başladım. İlkini Uğur Bey'in öldürüldüğü yere koydum. Bu da jelatini. "Evet," dedim. "Efendim, bundan sonra sizi hiç kimse rahatsız etmeyecek. Ben de şimdi radyomun başına talimat almaya gidiyorum." Merdivenden yukarıya çıkmaya başladığında, "E hadi yolunuz açık olsun," dedim ve kapıyı kapattım. Bu arada komşum da içeride oturuyordu. "Kimmiş?" diye sordu. "Benimle sinir savaşı yapıyorlar," dedim. Gerçekten de hem sinir savaşı yapıyorlardı hem de bir sürü sembolle ya bana doğru yerleri işaret ediyorlardı ya da yönlendiriyorlardı. Zihnimin arka planında bu sorular dönüp durmaya başladı. Meçhul ziyaretçim çiçeklerden birisini Çeçenistan'a bırakacağını söylemişti. Yıllar sonra Çeçen direnişçiler feribot kaçırmışlar, MIT'in kayıtlı adamı oldukları ileri sürülmüş. Kısa süre sonra da kendileri hapishaneden, hastaneden kaçarak, kaçırılarak, tahliye edilerek serbest kalmışlardı. 23 Temmuz. Askeri Yüksek İdari Mahkemesi'ne Savcı Ülkü Coşkun'a verilen disiplin cezası tayininin uygulanması istemiyle dava açtık. Bu açtığımız dava pek açıldan türden bir dava değildi. Çünkü genelde verilen cezaların kaldırılması için mahkemeye başvurulur. Oysa biz tayin olunan bu cezanın uygulanmasını istiyorduk. Sonbahar. 1996'nın sonbaharında Uğur'un çok istediği bir şeyi daha gerçekleştirdim. Uğur'un İstanbul'da bir ev sahibi olma düşü vardı. Bunun için bir kooperatife girmiştik. Fakat bitecek gibi görünmüyordu. Özgür de geçen sene İstanbul Galatasaray Üniversitesi'ni kazanınca İstanbul'da bir ev hayalimizin önü açılmıştı. İstanbul'da bir evimiz oldu. 3 Kasım günü Kuşadası'ndan yola çıkan ve İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Kemalettin Eröge, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ'ın kullandığı Mercedes marka otomobil, Balıkesir'in Susurluk ilçesini geçtikten sonra yolun solundaki benzin istasyonundan çıkan Hasan Gökçe yönetimdeki kamyonla çarpıştı. Kazada Mercedes'te bulunan Hüseyin Kocadağ, üzerinde Mehmet Özbay sahte kimliği bulunan Abdullah Çatlı, Melahat Özbay sahte kimlikli manken Gonca Us ölürken, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak yaralı olarak kurtuldu. Otomobilde çok sayıda susturucu ve silah bulundu. Bu kaza tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Polis, mafya, aşiret ilişkileri ortaya çıkmıştı. Bir çeteden söz edilmeye başlandı. Buna göre devlet içinde çete oluşturulmuştu ve söz konusu kişiler bu çeteye mensuptu. Olayın aydınlatılması için geniş bir toplumsal muhalefet oluştu. Aydınlık için bir dakika karanlık adı verilen eylemler gerçekleştirildi. Konu yargıya taşındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuyu araştırmak için bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Ancak Susurluk Çetesi olarak tanımlanan oluşumun amacı ve boyutları hakkındaki tartışmalar bitmedi. Uğur'un Çatlı'nın kim olduğunu sorguladığı bir yazısını anımsadım. 8. ayrımın sonu, sayfa 115.